Kitabın adı Puddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 19. ayrım. İçeride kalıp sabırla bekleme kararında birbirlerini yüreklendirmeye çalıştılar. Dışarıda kah çoğalan, kah azalan, arada bir susan ve yeniden başlayan gürültüye alışmaya başladılar. Daha sakin olmaya, rahatlamaya, alt sıralara ve sandalyelere oturmaya başladılar. Kentin bu çalışkan yurttaşlarına aniden bir canlılık, bir çalışma ruhu gelmeye başladı. İşle ilgili konuşmaya, hatta iş bağlantıları yapmaya bile başladılar. Komisyoncular büyük tüccarlara yaklaşıyordu. Çevreleri sarılmış meclis üyesi baylar, şiddetli bir fırtına sırasında birlikte oturup başka şeylerden konuşan ve arada sırada da ciddi bir yüz ifadesiyle gök gürleyişine kulak veren saygın insanlar gibi birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Saat 5 oldu, 5.30 oldu ve akşam karanlığı çökmeye başladı. Bazen biri kalkıp "Karım kahveyi hazırlamış, evde beni bekliyor" diye oflayıp pufluyor ve Bay Benten de ona çatıdaki pencereyi anımsatıyordu. Ama pek çoğu yazgısına teslim olmuşçasına kafasını sallayıp "Benim vücudum oraya sığmaz ki" diyen Bay Stuh gibi düşünüyordu. Johann Puddenbrook, eşi Bayan Konsül'ün uyarısını dikkate alarak kayınpederinin yanından hiç ayrılmıyordu. Yüzüne kaygıyla bakarak ona sordu. "Yaşadığımız bu küçücük serüven umarım sizi etkilememiştir babacığım." Kar beyazı peruğunun altında Lebrecht Kröger'in alnındaki iki mavi damar kaygı verecek bir biçimde şişmişti. Yaşlı aristokrat ellerinin biriyle yeleğinin sedef düğmeleri ile oynarken büyük bir pırlanta yüzüğün süslediği öteki elini dizlerinin üstüne koymuş, sinirinden titriyordu. Tuhaf bir yorgunluk duygusuyla "Saçmalama Puddenbrook," dedi. "Biraz canım sıkıldı, hepsi o kadar." Ama birden ona dönerek kendi yalanını kendisi ortaya çıkardı. "İnan bana Jean, bu aşağılık yaratıklara saygılı olmalarını öğretmek için kurşun ve barutla üzerlerine gitmek gerekir. Ayak takımı bunlar, alçaklar." Konsül mırıldanarak onun söylediklerini onayladı. "Evet, öyle, öyle, çok haklısınız. Onursuzca bir komedi oynanıyor ama elimizden ne gelir? Görmezden gelmeliyiz. Zaten akşam da oluyor, biraz sonra giderler." Lebrecht Kröger öfkesinden çıldırmış bir halde "Arabam nerede, arabamı getirsinler" diye emirler yağdırıyordu. Öfkesinden patlayacaktı sanki. Tüm vücudu zangır zangır titriyordu. "Arabayı saat 5'te getirmelerini emretmiştim." "Nerede kaldı? Toplantı olmayacak. Ne işim var benim burada?" "Kendimle alay edilmesinden hiç hoşlanmam. Arabayı istiyorum. Yoksa arabacıma bir şey mi yaptılar? Gidip bir bakın, bu Puddenbrook." "Sevgili kayınpederim, Tanrı aşkına sakin olun. Heyecanlanmayın, heyecan size iyi gelmez. Elbette gidip bakarım. Şimdi gidiyorum bakmaya. Bu durumdan ben de çok sıkıldım. Şu adamlarla bir konuşayım ve evlerine dönmelerini söyleyeyim onlara." Lebrecht Kröger birdenbire soğuk ve küçümseyen bir yüz ifadesiyle "Durun, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Kendinizi tehlikeye atamazsınız, Puddenbrook," diye emretmesine rağmen Konsül Puddenbrook hızlı adımlarla salonu boydan boya geçti. Yeşil kapılı küçük kapıya iyice yaklaşmıştı ki Sigismund Gosch tarafından önü kesildi. Kemikli eliyle kolundan tuttu ve ürkütücü bir fısıldamayla "Nereye sayın konsül?" diye sordu. Komisyoncunun yüzünde binlerce kırışıklık oluşmuştu. Yabanıl bir kararlılıkla sivri çenesini burnuna değecek kadar yukarıya kaldırdı. Kır saçları ürkütücü bir biçimde alnına ve şakaklarına düştü. Başını omuzlarının arasına öyle bir eğdi ki "Halka nutuk atmaya çok mu hevesli sanıyorsunuz beni?" diye haykıran iki büklüm bir adama anımsatıyordu. Konsül şöyle dedi. "Hayır, bırakın beni de yapayım bunu, Gosch. Aralarında belki tanıdıklarım da vardır." "Olabilir," diye yanıt verdi komisyoncu sessizce. "Siz benden çok daha önemli bir kişisiniz." Sesini yükselterek devam etti. "Ama ben yine de sizinle birlikte geleceğim. Sizin yanınızda olacağım." "Konsül Puddenbrook, zincirlerinden kurtulmuş kölelerin öfkesi beni parçalasa da." Salondan çıkarlarken "Ah, ne güzel bir gün, ne muhteşem bir akşam," dedi komisyoncu Gosch. Belli ki kendisini şu ana kadar hiç böyle mutlu hissetmemişti. Bay Konsül, hadi bakalım, işte halk." Koridoru birlikte geçmişlerdi. Binanın dış kapısının önüne çıktılar ve kaldırıma inen 3 basamaklı dar bir merdivenin en üst basamağında durdular. Sokağın şaşırtıcı bir görüntüsü vardı. Her yer bomboştu. Işıkları yanan evin açık pencerelerinden başlarını dışarıya uzatmış meraklılar, isyancıların karanlık bir güruh halinde meclis binasına girmeye çalıştıklarını seyrediyorlardı. Sayıca içeridekilerden daha fazla değillerdi. Liman ve depolarda çalışan işçilerden, uşaklardan, ilkokul öğrencilerinden, tüccar gemilerinde çalışan birkaç tayfa ve kentin Tweeten, Gangen, Wischen ve Höfen gibi yoksul semtlerinde oturan daha başka bir grup insandan oluşuyorlardı. Bu Denbrock'ların aşçı kızları Trina gibi bu işten çıkar sağlamak isteyen 3 ya da 4 kadın da vardı aralarında. Ayakta durmaktan yorulmuş bazı isyancılar ayaklarını yaya kaldırımın kenarlarındaki su oluğuna dayamış, öylece oturuyor ve tereyağlı ekmeklerini yiyorlardı. Saat 6'ya geliyordu. Hava iyice karardığı halde sokak lambaları hala yanmamıştı. Düzenin bozulduğu gerçeği Konsul Budenbrock'u gerçekten çok kızdırdı. Bundan dolayı da öfkeli bir ses tonuyla ve kesik kesik konuşmaya başladı. ''Nedir yaptığınız bu saçmalıklar?'' Kaldırımın kenarında karınlarını doyurmakta olan isyancılar birden ayağa fırladılar. Yolun öbür tarafında biraz daha gerilerde oturanlar da ayaklarının ucuna basarak yerlerinden kalktılar. Konsülün emrinde çalışan bazı liman işçileri şapkalarını çıkarıp saygılarını sundular, birbirlerini uyardılar ve kenara çekilerek boğuk bir sesle ''Bu Konsul Budenbrock'' dediler. ''Konsul Budenbrock bizlerle konuşacak. Çeneni tut, Christian. Yoksa çok fena kızar.'' Yanındaki de komisyoncu Goş. Bir bak, biraz çatlak gibi görünmüyor mu? Konsul Budenbrock küçük ve çukur gözlerini elinde şapkası ve ağzı ekmek dolu olarak merdiven basamaklarının hemen önünde kendinden emin bir şekilde duran 22 yaşlarındaki bir depo işçisine çevirerek ''Kol Smolt, hadi konuş bakalım, işte tam sırası. Bütün öğle sonu boyunca böğürüp durdunuz.'' dedi. Kol Smolt ağzındaki ekmeği çiğneyerek ''Evet Bay Konsül.'' dedi. ''Bilmem nasıl söylesem. İstediğim şey, daha fazla bekleyemeyiz. Şey, ihtilal yapmak istiyoruz.'' ''Neler saçmalıyorsun sen, Smolt?'' ''Evet Bay Konsül, belki de haklısınız ama başka çaremiz yok. Biz yeni bir düzen istiyoruz. Hepsi bu. Başka bir şey istediğimiz yok.'' ''Beni dinle Smolt. Sizler de dinleyin beni. İçinizde biraz aklı olan varsa hemen evine gitsin. Bırakın ihtilal yapmayı, düzeni bozmaya kalkışmayın.'' Baygoş ıslık çalar gibi bir sesle ''Kutsal düzen'' diye laf attı. ''Düzeni bozuyorsunuz diyorum size'' dedi Konsul Budenbrock kararlı bir ses tonuyla. ''Sokak lambalarını bile yakmadınız. Ne ilgisi var bunun ihtilalle?'' Kol Smolt ağzındaki ekmeği sonunda yutmuştu. Sırtı kalabalığa dönük ve kendinden emin bir şekilde duruyordu. Ve konsülün söylediklerine itirazı vardı. ''Evet Bay Konsül, siz de biliyorsunuz. Bütün bunlar herkese eşit seçim hakkı tanınması için.'' Konsül, ''Tanrım, neler söylüyorsun öyle sersem herif? Söylediklerim bütünüyle saçma!'' diye bağırdı ve öfkesinden Kuzey Alman lehçesiyle konuştuğunu unuttu. Biraz gözü korkmuş olan Kol Smolt, ''Evet Bay Konsül'' dedi. ''Hepsi bu kadar. Söylediğim gibi başka şansımız kalmadı. İhtilali mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu kesin. İhtilal her yerde var. Berlin'de ve Paris'te.'' ''Smolt, ne istiyorsunuz siz? Bunu bana bir söylesenize.'' ''Evet Bay Konsül, söyleyeyim öyleyse. Cumhuriyet istiyoruz. Cumhuriyet istiyoruz biz.'' ''Ama sen ne istediğini bilmiyorsun ki. İsteğiniz yerine getirildi ya.'' ''Evet Bay Konsül, ama ben bir tane daha istiyorum.'' Konsülün çevresini saranlardan biraz daha akıllı olanlar ağır ağır ve tüm içtenlikleriyle gülmeye başladılar. Kol Smolt'un konsülün sorusuna verdiği yanıtı çok az anladığı halde Cumhuriyet yanlılarının oluşturduğu bütün bu kalabalık kendinden geçip bir kahkaha seline kapılıncaya kadar gülmeye devam etti. Meclisin toplandığı binanın penceresinde meraklı meraklı bakan birkaç bay görüldü. Ellerinde kocaman bira bardakları vardı. Olayların böyle bir yön almasından hayal kırıklığına uğrayan ve üzülen tek kişi kuşkusuz Sigismund Goş'tu. Konsül sonunda ''Hadi bakalım, sanırım evlerinize dönseniz iyi olacak.'' dedi. Söylediklerinin bıraktığı izlenime canı sıkılmış olan Kol Smolt şöyle dedi. ''Evet Bay Konsül, dediğiniz gibi olsun. O zaman bu işi olduğu yerde bıraksam iyi olacak. Sayın Konsülün bana kızmayışına çok sevindim. Allah'a ısmarladık Bay Konsül.'' Kalabalık neşe içinde dağılmaya başladı. Konsül, ''Bir dakika bekle Smolt.'' diye seslendi. ''Söylesene, Kröger'lerin arabasını gördün mü?'' ''Kröger ailesinin kale kapısı önünde duran arabasını.'' ''Evet Bay Konsül, arabanın geldiğini gördüm. Aşağıda bir avlunun içinde duruyor. Bay Konsül gidip görebilir.'' ''Güzel, Smolt, öyleyse hemen oraya koş ve Johan'e buraya gelmesini söyle. Efendisi eve dönmek istiyor.'' ''Baş üstüne Bay Konsül.'' Kol Smolt şapkasını başına geçirdi ve deri şemsiyesini gözlerini kapatacak şekilde iyice aşağıya indirdikten sonra kendinden emin ve ölçülü adımlarla caddeden aşağıya doğru hızla indi. Kısım 4. Konsul Budenbrock, Sigismund Gosch'la birlikte toplantı salonuna geri döndüğünde salondaki hava 15 dakika öncesine göre çok rahatlamıştı. Meclis kürsüsünün üstündeki iki büyük parafin lambanın sarı ışığı altında yan yana oturan ya da ayakta duran üyeler biralarını kocaman bardaklarına doldurup tokuşturuyorlar ve son derece neşeli bir ruh hali içinde ve gürültüyle birbirleriyle sohbet ediyorlardı. Dul bayan Sir Kringle de oradaydı. İçeriye hapsedilmiş meclis üyelerini dostça ağırlamış, kuşatmanın daha uzun süre devam edeceğini söyleyerek bir şeyler içmelerini önermiş ve alkolü bol bira stoklarının büyük bir bölümünü satabilmek için bu gergin ortamdan yararlanmasını bilmişti. Bu iki görüşmeci salona girer girmez, kolluklarını takmış olan uşak tatlı tatlı gülümseyerek yeni bir stok bira daha getirdi. Gecenin bir hayli ilerlemesine rağmen anayasayı yeniden gözden geçirme görüşmelerine devam etmek için vaktin çok geç olmasına rağmen hiç kimse şu güzel birlikteliği bozup eve gitmek istemiyordu. Artık evde kahve içme zamanı da geçmişti. Konsul Budenbrock sağladığı başarıdan dolayı kendisini kutlayan pek çok kişinin elini sıktıktan sonra fazla geç kalmadan kayınpederinin yanına gitti. Görünüşe bakılırsa neşesi yerine gelmemiş tek kişi Lebrecht Kröger'di. Küçümseyen, soğuk ve dalgın bakışlarla yerinde öylece oturuyordu. Arabasının hazır olduğu kendisine bildirilince öfkeden çok yaşlılıktan titreyen alaylı bir sesle şöyle dedi. Serseriler sonunda evime dönmeme izin verdiler mi? Her zamanki kibar tavırlarına hiç uymayan sert hareketlerle kürklü paltosunu omuzlarına koydu ve Konsul Budenbrock'un birlikte gitme önerisine kayıtsızca "Mersi" dedikten sonra damadının koluna girdi. İki büyük fenerin sağlı sollu yandığı muhteşem araba kapının önünde duruyordu. Sokak lambalarının yeniden yanmaya başlaması konsülü çok mutlu etti. Kayınpeder ve damat arabaya bindiler. Araba sokaklarda gümbür gümbür ilerlerken Lebrecht Kröger arabanın içindeki örtüyü dizlerinin üzerine çekmiş, damadı Konsul Budenbrock'un sağında dimdik, sessizce geriye yaslanmadan ve yarı kapalı gözlerle oturuyordu. Ak düşmüş kısacık bıyıklarının altındaki sarkık ağzının iki yanında çenesine kadar uzanan iki dikey kırışıklık vardı. Uğradıkları hakaretten dolayı duyduğu öfkeyle için için köpürdüğü belli oluyordu. Donuk ve soğuk bakışlarını karşısındaki boş yastığa dikmişti. Sokaklar pazar akşamlarından bile daha hareketliydi. Görünüşe bakılırsa tam bir bayram havası vardı. İhtilal girişiminin başarıyla sonuçlanmasından mutluluk duyan halk, caddelerde keyifli keyifli dolaşıyordu. Hatta şarkılar bile söyleniyordu. Geçen arabaların arkasından "Yaşasın!" diye haykırıp şapkalarını havaya fırlatanlar oluyordu. "Konsül, siz saygıdeğer kayınpederimin çok fazla üzüldüğünü sanıyorum," dedi. "Bütün bunların bir soytarılık olduğu düşünülürse, bir maskaralık." İhtiyardan herhangi bir yanıt ya da bir açıklama alabilmek için ihtilal hakkında hararetli hararetli bir şeyler söylemeye başladı. Hiçbir serveti olmayan insanlar bu hareketleriyle kendi çıkarlarına hizmet etmediklerini bir anlayabilseler. "Ah tanrım, zaten hep böyle oluyor. Bugün öğleden sonra komisyoncu Gosch'la kısa bir konuşma yaptım. Bu tuhaf adam her şeye bir şair ya da oyun yazarı gözüyle bakıyor. Siz de biliyorsunuz sevgili kayınpederim. İhtilal Berlin'de estetikle ilgilenenlerin çay masalarında hazırlandı. Halk da bu amaç için mücadele etti ve kellesini ortaya koydu. İstediklerini elde edebilecekler mi?" Bay Kröger, "Yanınızdaki pencereyi açsanız iyi olacak," dedi. Johann Budenbrock ihtiyara şöyle bir baktı ve camı çabucak aşağıya indirdi. Konsül kaygıyla "Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz sevgili babacığım?" diye sordu. Lebrecht Kröger sert bir yüz ifadesiyle "Hayır, hiç iyi değilim," diye yanıt verdi. Konsül Budenbrock "Bir şeyler yiyip dinlenmelisiniz," dedi ve bir şeyler yapmış olmak için de pösteki kayınpederinin dizlerinin üstüne sıkı sıkı örttü. Araba Burgstrasse'den şakırdayarak geçerken korkunç bir şey oldu. Kale kapısının yarı karanlık duvarlarına 15 adım kala neşeli neşeli oynayıp zıplayan sokak çocuklarının arasından geçerken açık pencereden bir taş düştü içeriye. Gerçi hiç kimseye zarar vermeyecek kadar küçük bir taştı. Bir tavuk yumurtasından çok daha küçüktü. İhtilali kutlayan herhangi bir Christian Sunut ya da Hein Voss tarafından atılmış olmalıydı. Kuşkusuz kötü bir amaçla atılmamıştı ve araba doğrudan hedef alınmamıştı belki de. Pencereden sessizce içeriye girmiş, Lebrecht Kröger'in kürklerle sarılı göğsüne sessizce çarpmış ve dizlerinin üstündeki postakiden sessizce kayarak yere düşmüştü. Konsul Budenbrock hiddetlenerek, "Bu çok büyük bir terbiyesizlik," dedi. "Bu akşam herkes zincirinden mi boşanmış ne? Ama size bir şey olmadı değil mi babacığım?" İhtiyar Kröger hiç yanıt vermedi. Ürkütücü bir şekilde susuyordu. Arabanın içi çok karanlık olduğu için yüzündeki ifadeyi görmek mümkün değildi. Ama şimdi öncekinden daha dik ve daha sert oturuyordu ve arkasındaki yastığa da dayanmıyordu. Ama biraz sonra içinin derinliklerinden gelen bir sesle, yavaş, korkutucu ve kahredici bir sesle şunu söyledi yalnızca. "Alçaklar!" Konsul Budenbrock kayınpederini daha fazla kızdırmamak için sustu. Araba arkasında yankılar bırakarak kale kapısından içeri girdi ve 3 dakika sonra geniş ağaçlı yolda Krögerlerin malikanelerinin sınırlarını çizen altın yaldızlı parmaklıkların önündeydiler. Terasa kadar devam eden kestane ağaçlı giriş yolunun başındaki geniş bahçe kapılarının her iki yanında iki fener, kapaklarının üstündeki altın yaldızlı düğmeleriyle ortalığı pırıl pırıl aydınlatıyordu. Konsul Budenbrock arabanın içine vuran ışığın parıltısı altında kayınpederinin yüzünü görünce çok korktu. Sapsarı, pörsümüş ve buruş buruş bir yüzdü. Şimdiye kadar koruyabildiği o soğuk, sert ve herkese tepeden bakan yüz ifadesinin yerini zayıf, çarpılmış, içine çökmüş, yaşlılara özgü bomboş ve aptal aptal bakan bir yüz bir buruşukluk yığını almıştı. Araba terasın önünde durdu. Lebrecht Kröger, "Yardım edin bana," dedi. Oysa arabadan daha önce inen konsül, kayınpederinin dizlerinin üstündeki pöstekiyi çekip bir kenara atarak yaslanması için kolunu ve omuzlarını uzatmıştı. İhtiyarın koluna girerek yemek odasına çıkılan beyaz ve pırıl pırıl parlayan merdivene kadar çakıllı yoldan yavaş yavaş yürüttü. Basamakların önüne gelince yaşlı adam dizlerinin üstüne yığılıverdi. Başı göğsünün üstüne öyle bir düştü ki çene kemikleri gürültüyle birbirine çarptı. Gözleri ters dönmüş gibi oldu ve cam gibi baka kaldı. Bir zamanların şövalye ruhlu ünlü adamı Lebrecht Kröger artık bu dünyadan göçmüş, öbür dünyadaki atalarının yanındaydı. Kısım 5. Bir yıl iki ay sonra 1850 yılı Ocak ayının karlı ve sisli bir sabahında Bay ve Bayan Grünlich 3 yaşındaki küçük kızlarıyla birlikte açık mağın ahşap kaplamalı yemek odasında her biri 25 marka satın alınmış sandalyelere oturmuşlar, kahvaltılarını yapıyorlardı. Dışarıda öyle bir sis vardı ki her iki pencerenin camından neredeyse hiçbir şey görünmüyordu. Çıplak ağaçlar ve çalılıklar bile belli belirsiz seçilebiliyordu. Hercai menekşeli odaya geçilen açık kapının yanında bir köşede duran yeşil çinli soba kıpkırmızı aleviyle çıtır çıtır yanıyor ve odaya hoş kokulu bir sıcaklık veriyordu. Sobanın bulunduğu köşenin tam karşısında kapının iki yanında yarı açılmış ağır yeşil perdelerin arasından kahverengi ipek döşemeli, salon ve bağlantı yerleri pamuklu yalıtım şeritleriyle kapatılmış camlı yüksek bir kapı görünüyordu. Kapının hemen arkasındaki küçük teras, gri beyaz bir sis tabakası içinde kaybolmuş gibiydi. Yan taraftan üçüncü bir kapı koridoru açılıyordu. Yuvarlak masanın üstündeki şam kumaşından yapılmış kar beyazı örtünün üstüne bir de yeşil işlemeli süs örtüsü yayılmıştı. Kenarları altın yaldızlı zarif porselen takımlar masanın üstünde sedef gibi parlıyordu. Bir çaydanlık fokur fokur kaynıyordu. Uçları sivri, ince ve yuvarlak gümüş tellerden örülmüş yassı ekmek sepetinin içinde yuvarlak yuvarlak çörekler ve kesilmiş pasta dilimleri vardı. Kristal bir kapağın altında küçük ve top top tereyağı parçaları duruyordu. Bir başka kristal kase içinde de çeşit çeşit peynirler vardı. Sarı, yeşil damarlı ve beyaz her çeşit peynir. Evin beyinin önüne bir şişe kırmızı şarap da konulmuştu. Çünkü Bay Grünlich kahvaltı masasında hiçbir şeyin eksik olmasını istemezdi. Yeni taranmış favorileri ve sabahın bu saatinde al al olmuş yüzüyle Grünlich, siyah ceketini ve iri kareli açık renk pantolonunu giymiş, sırtı salona dönük İngiliz usulü az pişmiş pirzolasını yiyordu. Gerçi eşi onun bu tür kahvaltı edişini bir kibarlık sayıyordu ama çok da büyük tiksinti duyuyordu. Kahvaltıda yemeye alışık olduğu ekmek ve yumurtadan başka bir şey yemeyi hiçbir zaman düşünemezdi. Tony sabahlıkla oturuyordu. Sabahlık giymeyi pek seviyordu. Hiçbir şey onun için şık bir sabahlıktan daha güzel olamazdı. Babasının evinde bu tür sabahlıklara izin verilmediğinden şimdi evli bir kadın olarak bunun keyfini çıkarmak istiyordu. Hazırlanması bir balo tuvaletinden daha büyük bir incelik ve hayal gücü isteyen bu yumuşacık ve zarif giysilerden 3 tane daha vardı gardırobunda. Ama bugün giydiği koyu kırmızı sabahlığın rengi duvardaki ahşap kaplamanın tonuyla tam bir uyum içindeydi ve iri iri çiçek desenli yumuşacık kumaşın üstüne aynı renkte minik minik boncuklar serpilmişti. Sabahlığın üstünde yakadan eteğe kadar inen bir sürü kırmızı kadife kurdele sallanıyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa no 177. Devamı 20. ayrımda.